Ayrım 7.
Ağır ağır, çok ağır bir sessizlik oldu. Veba dumanının bize yaklaştığı, bizi sarıp örttüğü izlenimine kapıldım ansızın. En düşünceli olan Meymun'du. Bume onun için çok eski bir bilmeceyi çözmüştü sanki. Hatem çevremizde dönüp duruyor, bize ne olduğunu sorup duruyordu kendi kendine. Çünkü konuşmanın yalnızca küçük parçalarını duyabilmişti. Sessizliği bozan ben oldum. Dur biraz Bume, bir sürü saçmalık anlatıyorsun bize. Mesih'in ve İncilcilerin zamanında 666'yı bugün bizim Arap rakamlarıyla yazdığımız gibi yazmadıklarını sana ben öğretecek değilim. Roma rakamlarıyla yazıyorlardı. Öyle olunca da hiçbir şeye uymuyor senin o 3-6 rakamın. Peki Romalılar zamanında 666'yı nasıl yazdıklarını söyler misin bana? Çok iyi biliyorsun, şunun gibi. Yerden bir tahta parçası aldım ve toprağın üstüne D, C, L, X ve I rakamlarını çizdim. Meymun ve Habib yazdığım sayının üstüne eğildiler. Bume yerinden kıpırdamadı, yere bakmadı bile ve yazdığım sayıda özel bir şey fark edip etmediğimi sormakla yetindi. Hayır, görmüyordum. Roma rakamlarının orada sırasıyla ve hepsi yalnızca bir kez olmak üzere yer aldığını fark etmiyor musun? Hepsi değil dedim, biri eksik. Evet, devam et, doğru yoldasın. Başta bir rakam eksik, M. Yaz onu da. Şimdi M, D, C, L, X ve I var elimizde. 1666. Sayılar şimdi tamam, yıllar da tamam. Başka hiçbiri eklenmeyecek onlara. Sonra elini uzattı ve bir iki ezber tümce mırıldanarak son izine dek sildi. Lanet olsun, lanet olsun sayılara ve onlarla uğraşanlara. 3 Ekim. Konya yakınları terk ettiğimizden bu yana yolcular vebadan değil, tuhaf bir masaldan söz ediyorlar artık. Doğrudan kervancının yaydığı ve bugüne dek aktarmakta yarar görmediğim bir masal. Bugün anlatıyorum çünkü yakınlarda örnek bir biçimde sonuçlandı bu öykü. Adam birkaç yıl önce Konstantinopolis'e giden bir kervanın lanetlenip yolunu yitirdiğini ve o gün bugündür Anadolu yollarında çaresiz dolaşıp durduğunu söylüyordu. Ara sıra bu kervan bir başka kervana rastlıyormuş ve şaşkın yolcuları ya kendilerine yol gösterilmesini istiyor ya da en beklenmedik türden başka sorular soruyorlarmış. Kim onları yanıtlarsa tek bir sözcükle olsun laneti kendi üstüne çekiyor ve kıyamete dek onlarla birlikte yollarda dolaşmak zorunda kalıyormuş. Neden mi lanetlenmiş bu kervan? Söylendiğine göre yolcular yakınlarına Mekke'ye hacca gideceklerini söylemişler, aslında niyetleri Konstantinopolis'e gitmekmiş. Tanrı da onları hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadan dolaşıp durmaya mahkum etmiş. Kervancı iki kez bu hayalet kervana rastladığını ama oyuna gelmediğini söylüyordu. Yoluna yitirmiş yolcular, çevresinde toplanmışlar, ona gülümsemiş, kollarından tutmuş, sırnaşmışlar ama o onları görmezden gelmiş. Böylece kendini büyüden sakınmış ve yolculuğuna devam edebilmiş. Nesinden tanınır bu hayalet kervan diye sordular yoldaşlarımızın en tedirginleri. Hiçbir yolu yok diye yanıtladı kervancı. Her bakımdan sıradan bir kervana benzer, yolcuları tüm yolcular gibidir. Ve işte bu yüzden onca insan onlara aldanmış ve büyülenmiştir. Aramızdan bazıları kervancının anlattıklarını omuz silkti. Bazıları ise korkmuş görünüyor ve ufukta kuşkulu bir kervan bulunmadığından emin olmak için durmaksızın uzaklara bakıyorlardı. Ben doğal olarak bu söylentilere kulak asmayanlardanım. 3 gündür bu söylentinin kervanda baştan kuyruğa, kuyruktan başa yayılıp dolaşmasına karşın bu sıradan kervancı palavrasını sayfalarına aktarmakta hiçbir yarar görmemiş olmam da bunun kanıtı. Ama bugün öğlen vakti gerçekten de bir kervanla karşılaştık. Yemek yemek için bir su kenarında durmuştuk. Uşaklar, hizmetçiler çalı çırpı toplayıp ateş yakmak üzere koşuyorlardı ki yakın bir tepenin üstünde ansızın bir kervan belirdi. 1-2 dakikada yanımıza geldi. Bir söz dolaştı ortalıkta. Bunlar onlar, hayalet kervan bu. Hepimiz felce uğramış gibiydik. Sanki tuhaf bir gölge vardı alınlarımızda. Gözlerimiz gelenlerde alçak sesle konuşabiliyorduk ancak. Onlarsa bir toz ve sis bulutu içinde yaklaşıyorlardı. Çok hızlı yaklaşıyorlar gibi geldi bize. Yanımıza geldiklerinde hayvanlarından indiler. Kendilerine benzer birileriyle karşılaştıkları ve serin bir köşe buldukları için çok sevinmişe benziyorlardı bize doğru koşarken. Yüzlerinde kocaman gülümsemeler, Arapça, Türkçe, Farsça, Ermenice sözlerle selamlamaya başladılar bizi. Bizimkiler zor durumdaydı ama hiçbiri kıpırdamadı yerinden. Hiçbiri kalkmadı, hiçbiri verilen selamı almadı. Neden konuşmuyorsunuz dediler sonunda. İstemeden sizi incittik mi yoksa? Kimsenin kılı bile kıpırdamıyordu. Gelenler belli ki rahatsız olmuşlardı bu durumdan ve tam geri dönüp gitmek üzerelerken ansızın bizim kervancı kahkahalarla gülmeye başladı. Karşıdan da öbür kervancının daha gürültülü kahkahası onu yanıtladı. Lanet olsun sana dedi bu sonuncusu, kollarını açmış yürürken. Onlara yine şu hayalet kervan hikayesini mi anlattın ve hepsi de yutmuş bu mavalı. Herkes ayağa kalktı bu sefer, sarılıp öpüşmeye başladılar. Kendilerini bağışlatmak için birbirlerini davet ettiler. O gece hep bundan söz edildi. Herkes anlatılanların tek sözcüğüne inanmadığını söylüyordu çevresindekilere. Oysa öbür kervanın yolcuları yaklaştığında herkesin beti benzi atmıştı ve kimse onlarla konuşmaya cesaret edememişti. 4 Ekim. Bugün de bir masal anlattılar bana ama bu seferki beni gülümsetmiyor. Yemek saatinde bir adam elini kolunu sallayarak, bağırıp çağırarak beni görmeye geldi. Yeğenimin kızına fazlaca yaklaştığını söylüyor ve bu işi kanla temizleme tehdidini savuruyordu. Hatem ve Meymun onu sakinleştirmeye çalıştılar. Kervancı bile adamı tutmak için araya girdi. Oysa başımın sıkıştığını görmek onu sevindiriyordu herhalde. Gözlerimle Habibi aradım, ortadan yok olmuştu. Benim için bu kaçış bile yeterli bir itiraftı ve beni bu duruma soktuğu için lanet okudum ona. Adam bu sırada bas bas bağırıyor, suçluyu boğazlayacağını ve lekelenmiş bir namusun nasıl temizleneceğini herkesin görmesi için kanını kervanın önüne dökeceğini söylüyordu. Çevremizdeki kalabalık gittikçe büyüyordu. Geçen gün kervancıyla yaptığım tartışmanın tersine bugün ne başım dikti ne de bu işten zaferle çıkma arzum vardı. Yalnızca bu rezaleti engellemek ve yakınlarımın yaşamlarını tehlikeye atmadan bu yolculuğu sona erdirmek istiyordum. Bu yüzden boynumu büküp adama doğru gittim, kolunu hafifçe vurdum, yüzüne güldüm ve namusunun bu işten bir sultani altın kadar saf çıkacağını söyledim. Yeri gelmişken söyleyelim, şu sultani altın pek de saflık timsali sayılmaz. Osmanlı hazinesi boşaldıkça onun da ayarı düşürülüyor durmadan. Ama ben bu benzetmeyi rastgele yapmamıştım. Adamın altından söz edildiğini duymasını ve onurunun bedelini ödemeye hazır olduğumu anlamasını istemiştim. Bir iki saniye daha bağırdı, çağırdı ama biraz alçaltmıştı sesini, sanki yalnızca son havlamalarının yankılarını gönderir gibi. O zaman koluna girip kalabalıktan uzağa çektim onu. Bir kez uzaklaşınca da özürlerimi yineledim ve zararını karşılamaya hazır olduğumu söyledim. Bu aşağılayıcı pazarlığı sürdürerken Hatem gelip kolumdan çekti ve oyuna gelmemem için uyardı. Onu görünce adamsızlanmalarına yeniden başladı. Ben de yardımcıma işi bildiğim gibi çözümleyeceğimi ve beni rahat bırakmasını söylemek zorunda kaldım. Ve ödedim. Bir sultani altın uzattım ona, eşliğinde de yeğenimi sert biçimde cezalandırma ve bir daha sözü edilen genç kızın yakınlarında dolaşmamasını sağlama sözünü verdim, tumturaklı bir edayla. Habib ancak akşama doğru çıktı karşıma, yanında Hatem ve bir ara yanlarında gördüğüm bir başka yolcu vardı. Üçü birden bir dolandırıcılığa kurban gittiğimi söylediler. Onlara bakılırsa altın sikkeyi verdiğim adam gözü yaşlı bir baba değildi. Yanındaki genç kız da bir kızı değil, bir orospuydu ve bütün kervanın bundan haberi vardı. Habib bu kadını hiç ziyaret etmediğini ileri sürdü. Bence yalan söylüyordu. Hatem'in bile onunla birlikte kadına gidip gitmediğini soruyorum kendi kendime. Ama geri kalanı için sanırım doğru söylüyorlar. Yine de okkalı ikişer tokat aşk ettim ikisine de. Şu işe bakın. Kervanda kendi yeğenimin de ziyaret ettiği gezici bir genelev var ve ben bunun farkına bile varmadım. Ticarette geçirilmiş bunca yıldan sonra bir muhabbet tellalıyla gözü yaşlı bir babayı ayırt etmekten acizim. Burnumun dibinde olanları görmeyi bilmiyorsam evreni gözlemenin ne yararı var? Bunca kırılgan bir topraktan yoğrulmuş olmak ne kadar acı veriyor bana. 5 Ekim. Dün olanlar hiç beklemediğim kadar sarstı beni. Zayıflamış hissediyorum kendimi, bitkin, sersemlemiş hissediyorum. Gözlerim buğulanıyor sürekli olarak, her yanım ağrıyor. Belki de binek tutuyor beni yeniden. Her adımda acı çekiyorum ve bu yolculuk ağır geliyor bana. Yola çıktığıma pişmanım. Bizimkiler teselli etmeye çalışıyorlar beni, ikna etmeye çalışıyorlar. Ama sözleri de hareketleri de gitgide kalınlaşan bir sisle yitip gidiyor. Bu satırlar da birbirine karışıyor, parmaklarım gevşiyor. Tanrım! 30 Ekim 1665 Cuma, Üsküdar'da. 24 gün boyunca tek satır yazmadım. Aslına bakarsanız ölmeme ramak kalmıştı. Bugün sonunda Konstantinopolis'e ulaşmak üzere boğazı geçeceğimiz günün bir öncesinde Üsküdar'da bir handa yeniden kalemi alıyorum elime. İlk kez Konya durağından sonra duymaya başladım hastalığın ilk belirtilerini. Önce yol yorgunluğunda, sonra da yeğenimin kötü davranışının ve benim saflığımın neden olduğu o üzüntüye yorduğum bir baş dönmesi. Yine de sıkıntılarım katlanılır gibiydi. Ben de ne yol arkadaşlarıma ne de bu sayfalara aktardım onları. Ansızın kalem tutacak halim kalmadığını hissettiğim ve kusmak için iki kez gruptan ayrılmak zorunda kaldığım güne kadar. Yakınlarım ve başka bir iki yolcu çevremde toplanmış, durumumun esinlediği ne olduğu belirsiz öğütler mırıldanıyorlardı ki, kervancı hafiyelerinden üçüyle birlikte bize doğru geldi ve düpediz vebaya yakalanmış olduğumu ilan etti. Kuşkusuz Konya yakınlarında kapmış olmalıydım bu hastalığı ve acele olarak kervandan ayrılmalıydım. Bundan sonra kervanın arkasında en yakın yolcudan 600 adım geride yürüyecektim. İyileşirsem geri alacaktı beni, durmak zorunda kalırsam Tanrı'ya emanet edecek ve beklemeyecekti. Marta karşı çıktı buna, yeğenlerimin, yardımcımın, Meymun'un ve çevremizdeki birkaç yolcunun karşı çıktığı gibi. Yine de söyleneni yapmak gerekiyordu. Neredeyse yarım saat süren tartışma sırasında tek sözcük söylemedim. Ağzımı açarsam hemen yeniden hastalanacağımı hissediyordum. Bu yüzden Onur'u incinmiş gibi bir ifadeye bürünürken içimden tüm Ceneviz küfürlerini sayıyor, adamın kazıkta ölmesini diliyordum. Bu karantina Afyonkarahisar'a gelene dek tam 4 gün sürdü. Kara Afyon Kalesi. Tedirgin edici bir adı olan ve tepesinde gerçekten de çok eski bir kalenin karanlık silüeti yükselen bir kasabaydı burası. Yolcu hanına yerleşir yerleşmez kervancı gelip beni buldu. Yanıldığını, vebaya yakalanmadığımın açıkça belli olduğunu, iyileştiğimi gözlediğini ve yarın sabahtan tezi yok kervana katılabileceğimi söyledi. Yeğenlerim onunla tartışacak oldular ama susturdum onları. Özür dileyen birine çatılmasına dayanamam. Duymayı hak ettiği her şeyi önce söylemek gerekirdi ona. Bu nedenle terbiyeli bir biçimde yanıtladım adamı ve geri dönme davetini kabul ettim. Ne ona ne de yakınlarıma söylemediğim şey görünüşe karşın hiç de iyileşmiş olmadığımdı. Bedenimin derinliklerinde dağınık bir ateşin, kışın yakılmış bir kor yığını gibi beni ısıttığını hissediyordum. Ve çevremdekilerin yüzümdeki kırmızılığı fark etmemelerine şaşıyordum. Ertesi gece bir cehennem oldu. Titriyor, kıpırdayıp duruyor, soluk soluğa kalıyordum. Giysilerim, çarşaflarım suya batmış gibiydi. Güçsüzleşmiş kafamın içinde dolaşan ses ve yankı karmaşasında Dul'un başucumda mırıldandığını duydum. Yarın gidemez, bu durumda yola çıkarsa Listana'ya varmadan ölür. Listana, Cübeyl'deki insanların dilinde İstanbul'un o sayısız adlarından biriydi. Tıpkı İstanbul, Bizans, Dersaadet, Konstantiniye gibi. Gerçekten de ertesi sabah ayağa kalkmaya hiç yeltenmedim. Büyük olasılıkla geçen günlerde gücümü tüketmiştim. Bedenin kendini toplaması için zamana gereksinimi vardı. Ama nekahet dönemine girmeme daha çok vardı. Sonraki 3 gün içinde yaşadıklarımdan yalnızca gölgemsi görüntüler kaldı aklımda. Sanırım ölüme öyle yaklaştım ki eklemlerimden bazıları bugüne dek kas katı kaldı. Ölüyken dirilen Lazarus'un eklemleri de bir zamanlar öyle kalmış olmalı. 1-2 kilo da et yitirdim hastalıkla giriştiğim bu kavgada. Sakinleşmesi için bir yırtıcı hayvana atılan bir parça et benzeri. Ve bunları anlatırken dilim dolaşıyor, ruhum da az buçuk katılaşmış olmalı. Sözcükleri zor buluyorum. Buna karşılık Afyonkarahisar'daki bu zorunlu moladan aklımda kalacak olanlar ne acı ne de umutsuzluk. Kervan beni terk etmiş, ölüm yolumu gözlüyordu. Bundan kuşkum yok. Ama ne zaman gözlerimi aralasam yanımda bacaklarını toplamış oturan ve bana endişeli ama sakin bir gülümsemeyle bakan Marta'yı görüyordum. Ve gözlerimi yeniden kapadığımda sol elim 2 elinin arasında kalıyordu. Biri alttan avucunu avucuma sıkıca yaslıyor, öbürü üstte duruyor, ara sıra bir avutma ve sonsuz bir sabır okşamasıyla yavaş yavaş parmaklarımın üstünden kayıyordu. Ne bir sağaltıcıya ne de bir eczacıya başvurdu, ikisi de ateşten daha güvenli biçimde işimi bitirirlerdi. Marta yalnızca varlığıyla iyileştirdi beni, 1-2 yudum selin suyla ve gitmemi engelleyen bu 2 elle. Gitmedim. Söylediğim gibi 3 gün boyunca ölüm dolaştı çevremde, avucuna düşmüş avı gibiydim. 4. gün ya yoruldu ya da merhamete geldi, uzaklaştı gitti. Yeğenlerimin ve yardımcımın beni yüzüstü bıraktığı izinimini vermek istemem. Hatem hiçbir zaman uzakta değildi. 2 genç adamsa kentte yaptıkları her gezintiden sonra üzüntülü ve kaygılı bir tavırla gelip durumumu soruyorlardı. Daha sürekli bir bağlılık onların yaşına göre değildi. Tanrı esirgesin, hiçbir şeyle suçlamıyorum onları. Beni bu sefere sürüklemiş olmaktan başka. Ama herkesten önce Marta'ya minnet duyuyorum. Hayır, minnet uygun sözcük değil. Minnet demekle yetinmek nankörlüğün dik alası olur benim için. Gözyaşıyla ödenmiş bedel tuzlu suyla geri verilmez. Bu durağın beni nedenle sarstığını henüz ölçemiyorum. Bir varlık için dünyanın sonu her şeyden önce kendi sonudur. Ve benimki ansızın çok yakın görmüştü bana. O kaçınılmaz yılı beklemekten akıp gidiyordum dünyadan dışarı. 2 el beni tuttuğunda... 2 el, 1 yüz, 1 yürek, aşkta ani yön değiştirme ve dirençli baş kaldırma yetilerini iyi bildiğim ama bunca güçlü ve insanı bunca saran bir sevgiyle dolu olduğunu tahmin etmediğim bir yürek. Bir karışıklık sonucunda ve karı koca görünümünde bir yatakta buluştuğumuz o menzilden bu yana, duyguların önüne geçilmez mantığıyla, bir gün arzuyu tutku biçiminde allayıp pullayıp işi sonuna dek götürürüm diyordum kendi kendime. Gün doğunca yaptığıma pişman olmaya da razı olabilirdim. Ama şimdi Marta'nın görünüşte olduğundan çok daha fazla gerçekte karım olduğunu söylüyorum kendi kendime. Ve onunla birleşeceğim gün ne oyun, ne sarhoşluk, ne de duyguların taşkınlığından olacak bu. En coşkulu ve en haklı eylem olacak. O gün bir zamanlar onu o serseri kocasına bağlayan anttan ister kurtulmuş olsun ister olmasın. O gün diyorum çünkü gelmedi henüz. Onun da benim beklediğim kadar beklediğine eminim o günü. Ama henüz karşımıza bir fırsat çıkmadı. Şimdi Tarsus yolunda olsaydık ve önümüzdeki gece Meymun'un kuzeninin evinde geçecek olsaydı, bedenlerimizle birleşirdik orada. Nasıl şimdi ruhlarımızla birleştiysek. Ama geriye bakmanın ne yararı var? Şimdi burada Konstantinopolis'in kapılarındayım. Yaşıyorum ve Mart'a uzakta değil. Aşk arzuyla olduğu kadar sabırla da beslenir. Afyonkarahisar'da Mart'tan aldığım ders bu değil mi? Ancak bir hafta sonra Şam'dan gelen bir başka kervana katılarak yeniden yola çıkabildik. Tuhaf bir rastlantıyla tanıdığım iki kişi, bir koku tüccarı ve bir papaz vardı bu kervanda. Bir gün Kütahya'da, bir gün İzmit'te mola verdik ve sonuçta bugün öğle üzere Üsküdar'a ulaştık. Yol arkadaşlarımızdan bazıları hiç beklemeden gemiye koşmaya karar verdiler. Bense gücümü dikkatli kullanmayı ve yolculuğun son menzilini yarın, cumartesi günü sakin bir biçimde kat etmek üzere onarıcı bir öğle uykusu uyumayı yeğledim. Halep'ten bu yana hesapladığımız 40 günün yerine yolda tam 54 gün geçirmiştik ve Cübeyl'den sayarsak 69 gündür yollardaydık. Umarım 100. adı alıp çoktan Fransa'ya yollanmamıştır Marmontel. 31 Ekim 1665 Konstantinopolis'te. Bugün Marta karım değil artık. Bundan sonra görünüş gerçeğe uygun. Günün birinde gerçek görünüşe uyana dek. Kara kara düşünüp 2 aydır süre giden ve her menzilde biraz daha alıştığım bir belirsizliğe son vermek istediğim için değil. Ama bugün her şey öyle gelişti ki o yalanın sürdürülebilmesi için herkesin yüzsüzce aldatılmak gerekiyordu artık. Boğazı geçtikten sonra öyle bir insan ve hayvan itiş kakışında geçtik ki bir ara gemi batacak sandım. Barinelli adında bir Ceneviz'in işlettiği hanı aramaya koyuldum. 24 yıl önce babamla Konstantinopolis'e geldiğimizde orada kalmıştık. Adam ölmüş, yapı artık bir han değil. Ama aynı ailenin elinde ve eski hancının torunlarından biri, bir ara uzaktan gördüğüm tek hizmetçisiyle hala orada yaşıyor. Genç Barinelli'ye kendimi tanıtıp adımı söylediğimde şanlı atalarım Embriaco'ları heyecan verici sözlerle övdü ve onun evinde kalmamız için ısrar etti. Sonra da yanımdaki soylu kişilerin kimler olduğunu sordu. Pek kararsızlık göstermeden yanımda 2 yeğenim ve dışarıda hayvanlarla ilgilenen bir adamım olduğunu ve de Cübeyl'den soylu bir hanımefendinin, bir dulun, kimi yönetsel formaliteler için bizimle Konstantinopolis'e geldiğini ve yolculuğu bizim korumamız altında yaptığını söyledim. Bir an yüreğimin sıkışmadığını söyleyemem ama başka türlü bir yanıt vermem söz konusu olamazdı. Yol kimi zaman masallarla bezenir, tıpkı uykunun düşlerle bezendiği gibi, ama menzile ulaşıldığında gözleri açmak gerekir. Benim için uyanışın adı Konstantinopolis. Hemen yarın pazar günü Marmontel Şövalyesi'ni aramak üzere tören giysilerim içinde Fransa Kralı'nın elçiliğine, daha doğrusu elçilik kilisesine gideceğim. Mazandarani'nin kitabını onca pahalı sattığım için bana daha çok kızgın olmadığını umarım. Gerekirse kitabı kopya etme izni karşılığında yüklü bir geri ödeme yapmaya hazırım. Sanırım onu buna ikna etmek için de tüm Cenevizli, antikacı ve Levanten becerilerimi kullanmam gerekecek. Tek başıma gideceğim onunla görüşmeye. Yeğenlerime yeterince güvenmiyorum. Biraz fazla taşkın ya da tersine biraz fazla alttan alan bir söz ya da bir sabırsızlık hareketi bu son derece gururlu adamın geri dönülmez biçimde öfkelenmesine neden olabilir. Kasım'ın ilk günü. Tanrım, nereden başlamalı bugünün öyküsüne? Baştan mı? Sıçrayarak uykudan uyandım. Pera mahallesine gidip elçilikteki ayinde hazır bulunmak için. Ya da sondan, Cübeyl'den Konstantinopolis'e tüm bu yolculuğu bir hiç için yaptık. Kilisede karanlık bir kalabalık vardı. Karalar giyinmiş kadınlar, bezgin fısıltılar. Ayine gelenler arasında Marmontel Şövalyesi'nin yüzünü ya da başka bir tanıdık yüz aradım boşu boşuna. Ayin başlarken koşarak geldiğim için başımı açıp istavroz çıkartacak zamanım ancak oldu ve geride bir sıranın ucuna eriştim. O zaman ortalıktaki son derece üzüntülü havanın farkına vardım ve en yakın komşuma bir iki sorgulayıcı bakış yönelttim. O da çok dindarca bir tavırla benim varlığımın farkında olmamakta inat etti. Yalnızca Toussaint yortusu değildi bu. Besbelli taze bir yas nedeni vardı. Önemli biri ölmüş olmalıydı. Ben de tahminlere giriştim. Eski elçi Monsieur de la Haye'in yıllardır çok kötü durumda olduğunu biliyordum. Sultanın buyruğuyla 5 ay 7 kule zindanda hapis yatmış ve orada taş hastalığına yakalanmıştı. Hapisten öyle zayıflamış çıkmıştı ki birkaç kez ölüm haberi dolaşmıştı ortalıkta. O olmalı dedim kendi kendime. Yeni elçi de onun oğlu olduğuna göre gözlediğim bu büyük üzüntü şaşırtıcı değildi. Ayini yöneten papaz Aziz Francisco tarikatından bir Cappuccino. Cappuccino, Aziz Francisco tarikatının bağımsız bir koluna üye keşişlere verilen ad, çoğul durumda Kapuçini, çevirinin notu. Ölüye övgüler düzmeye başladığında, büyük kralın çok soylu bir aileden gelen sadık hizmetkarından, incelikli görevlerde yaşamını feda etmiş bir güvenilirlik timsalinden dem vurup, örtülü sözlerle inançsız bir ülkede soylu görevler üstlenenlerin baş başa kaldığı tehlikelerden söz ettiğinde, hiç kuşkum kalmadı. Fransa ile Baba Ali arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bu denli kötü olmamıştı. Öyle ki yeni elçi neredeyse 4 yıldır atanmış olmasına karşın babasının maruz kaldığı aşağılamalarla karşılaşma korkusuyla görevinin başına geçemiyordu. Bağızın her sözcüğü biraz daha güçlendiriyordu düşüncelerimi. Çok uzun bir tümcenin sonunda ölenin adı nihayet söylenene dek. Öylesine sıçradım ki yerimden tüm yüzler bana doğru döndü. Bir uğultu inananlar topluluğunu bir baştan öbür başa dolaştı. Bağız 1-2 saniye durdu, boğazını temizledi ve bunca üzgün kişinin kim olduğunu görmek için boynunu uzattı. Bir yakını olabilir miydi merhum şövalyenin? Marmontel. Ayinden sonra onunla konuşmak için buraya gel ve öldüğünü öğren. Yollarda 2 uzun ay geçir, Suriye'yi, Kilikya'yı, Torosları, Anadolu yaylasını aş, yaşamını yitirmene ramak kalsın sırf bu adamı bulmak ve 100. adı 1-2 günlüğüne ödünç almak umuduyla. Sonra ikisinin de evet hem adamın hem de kitabın yok olduğunu, denizde yok olup gittiğini öğren. Ayin bitince gidip papazı buldum. Oldukça ünlü bir Fransız tüccarla Bay Roboli ile birlikteydi ve adının Thomas de Paris olduğunu söyledi. Onlara şaşkınlığımın nedenlerini açıkladım. Şövalyenin majesteleri için bazı şeyler almak üzere birkaç kez mütevazı dükkanıma geldiğini anlattım. Bununla onlarda iyi bir izlenim bıraktım sanırım. Biraz kaygılı bir edayla şövalyenin Ağustos ayında Cübe ile yaptığı ziyaret ve son yolculuğu konusunda bana söyledikleri üstüne sorular sordular. O günlerde önsizi benzeri bazı kaygılar taşıyıp taşımadığını öğrenmek istediler. Peder Thomas büyük bir dikkatle konuşuyordu ama Bay Robori onun tersini avaklayı ağzından çıkardı hemen. Ona göre şövalyenin geçirdiği deniz kazası yetkililerin savladığı gibi kötü hava koşullarının değil, bir korsan saldırısının sonucunda meydana gelmişti. Felaket günü İzmir açıklarında denizin sakin olduğu biliniyordu çünkü. Bu korsanların kendi başlarına hareket ettiklerine inanmadığını da söylemek üzereydi ki, papaz onu bir kaş çatmasıyla susturdu. Bütün bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz diyerek yargısını bildirdi. Tanrı'nın iradesi yerine gelsin ve herkesi layık olduğuyla ödüllendirsin. Belli ki ne bu felaketin gerçek nedenleri ne de Osmanlı yetkililerinin karşılaştırdıkları üstüne daha fazla fikir yürütmenin hiçbir yararı yoktu ortak. En azından benim için bunların hiçbir önemi kalmamıştı. Görmeye geldiğim adam ve ondan geri ya da ödünç almayı umduğum kitap, Neptün'ün krallığında, Ege Denizi'nin derinliklerinde ya da belki şimdiden balıklarının midelerinde kalıbı dinlendirmekteydi. İtiraf etmeliyim ki kendi yazgıma acındıktan ve bir hiç uğruna bunca sıkıntıya katlanmış olmaktan yakındıktan sonra bu olayın anlamı üstüne sorgulamaya başladım kendimi. Ne ders çıkarmalıydım bundan? Yaşlı İdris'in ölümü, Marmontel'in ve 100. adının ortadan kaybolmasından sonra bu kitaptan vazgeçip Cübe ile dönmek akıllıca olmaz mıydı? Bizim işaret memurunun kanısı böyle değil. Yeğenin bu meye bakılırsa Tanrı bize bir ders vermek istemiş olmalı. Bir Cenevizli tüccarın kulağını çekmek için Fransa kralının görevlisini denizde boğmak iyi mantık. Neyse geçelim. Tanrı bizi cezalandırmak, özellikle de beni cezalandırmak istedi. Tam elime geçmişken bu yapıtı kaptırdığım için. Ne var ki vazgeçirmek için yapmadı bunu, tersine.